Ayrım 8.
11. Bölüm 4 Hüzünlü Yalnız Yazar. Çocukluğumda onları çok az tanıyordum. Birinin, büyük şişman şairin Yahya Kemal'in bütün ülkenin tanıdığı şiirlerini biraz okumuştum. Bir diğerinin, popüler tarihçi Reşat Ekrem Koçu'nun gazetelerin tarih sayfasında çıkan yazılarına eşlik etsin diye yaptırttığı Osmanlı işkence yöntemlerini gösterir resimler dikkatimi çekmişti ilk. Daha 10 yaşımdayken hepsinin adını biliyordum çünkü kitapları babamın kütüphanesinde vardı. Ama o zamanlar henüz gelişmekte olan İstanbul fikrim daha onlardan etkilenmemişti. Ben doğduğumda dördü de sağdı ve İstanbul'da benim yaşadığım yerlere yarım saatlik yürüyüş uzaklığında yaşıyorlardı. 10 yaşıma geldiğimde ise biri hariç hepsi ölmüştü ve hiçbirini yaşarken görmemiştim. Daha sonraki yıllarda çocukluğumun İstanbul'unu kurarken kafamdaki siyah beyaz resimlerle onların İstanbul hakkında yazdıkları birbirine karıştı ve İstanbul'u, benim İstanbul'umu onlarsız düşünemez oldum. Bir ara 35 yaşlarımda Ülis tarzı bir büyük İstanbul romanı yazmayı düşlerken, çocukluğumda benim gezindiğim İstanbul sokaklarında bu dört hüzünlü yazarın da gezinmesini hayal etmenin zevklerine kapıldım. Mesela şişman şairin hep gittiği Beyoğlu'ndaki Abdullah Efendi lokantasına anneannem de bir zamanlar haftada bir kere gider, yemek yer, sonra da yediklerinden huysuzca şikayet ederdi. Ünlü şair orada öğle yemeği yerken İstanbul Ansiklopedisi için malzeme arayan tarihçi Koçu'nun vitrinin önünden geçeceğini aklımdan geçirirdim. Sonra genç ve güzel delikanlıları seven gazeteci tarihçinin Beyoğlu'nun bir arka sokağındaki güzel gazeteci çocuktan içinde romancı Tanpınar'ın bir makalesi olan bir gazete alacağını hayal ederdim. Evinden çok az çıkan, iyice kısa boylu, temizlik düşkünü, beyaz eldivenli hatıra yazarı Abdülhak Şinasi Hisar, o sırada kendisine aldığı ciğerleri temiz bir gazeteye sarmadığı için sakatatçı ile kavga ediyor olacaktı. Bu dört kahramanımın bazen aynı dakikalarda, bazen aynı yağmurun altında, bazen aynı köşede, bazen aynı yokuşta yürüdüklerini ya da yollarının kesişeceğini hayal ederdim. Önüme ünlü Hırvat sigorta haritacısı Pervit için Beyoğlu Taksim Cihangir Galata haritalarını açar, kahramanlarımın yürüyeceği yerleri sokak sokak, bina bina belirler, hatıralarımı yoklayarak hangi çiçekçi, kahvehane, meyhane ya da muhallebicide rastlaşmış olabileceklerini ayrıntılarıyla düşlerdim. Bütün bu dükkanlardaki yiyeceklerin kokusu, kahvehanelerde okuna okuna hırpalanmış gazetelerin satırları, benim için bir şehri şehir yapan duvar afişleri, seyyar satıcıları, otobüslerin üzerindeki reklamlar, benzeri pek çok şey gibi, mesela bir zamanlar Taksim Meydanı'nın kenarındaki bir büyük apartmanın, şimdi yıkılmış, tepesine yerleştirilmiş lambalarla yapılmış, koşan harflerle okunan haberler, benim bu dört hüzünlü kahramanımın dikkatlerinin kesiştiği noktalar olacaktı. Bir şehri kendine özgü kılan şeyin yalnız topografyası, binaları ve insanlarının çoğu zaman rastlantılarla oluşmuş kendine özgü görüntüleri değil, orada benim gibi 50 yıldır aynı sokaklarda yaşayanların biriktirdiği hatıralarla harflerin, renklerin, imgelerin kendi aralarında tutturacakları gizli, açık rastlantıların kıvamı da olduğunu bu yazarları ne zaman birlikte hatırlasam düşünürüm. O zaman bu dört hüzünlü yazar ile çocukluğumda karşılaşmış olabileceğimi de hayal ederim. Bu yazarlar arasında kendimi en yakın hissettiğim romancı Tanpınar ile annemin beni Beyoğlu'na ilk götürdüğü zamanlar mutlaka karşılaşmış olmalıydım. Biz de onun gibi tüneldeki Haşet Kitap Evi'ne uğrardık. Kırtıpil Takma adlı romancı zaten bu kitapçının hemen karşısındaki Narmanlı yurdunun küçük bir odasında yaşıyordu. Daha pamuk apartmanı inşa halinde olduğu için doğduktan hemen sonra götürüldüğüm Ayazpaşa'daki Ongan apartmanı Tanpınar'ın ustası, hocası, şair Yahya Kemal'in hayatının son yıllarında kaldığı Park Otel'in hemen karşısındaydı. Romancı Tanpınar o yıllarda akşamları şair Yahya Kemal'i görmeye Park Otel'e gelmiyor muydu? Daha sonra Nişantaşı'na taşındığımızda annemin sık sık pasta almak için gittiği otelin pastanesinde de onları görmüş olabilirdim. Hatıracı diye andığım Abdülhak Şinasi Hisar da tıpkı popüler tarihçi Koçu gibi sık sık Beyoğlu'na alışveriş etmeye, yemek yemeye çıkıyordu. Onlarla da karşılaşmış olmalıydım. Tıpkı hayran olduğu ünlü sinema yıldızlarının çektikleri filmlerin ve hayatlarının kenarda kalmış ayrıntılarıyla kendi hayatları arasında rastlantılar ve kesişmeler yakalayan gerçek hayranlar gibi davrandığımın farkındayım. Ama benim bu kitapta ara ara konuşup tartışacağım bu dört kahramanın şiirleri, romanları, hikayeleri, makaleleri, hatıraları ve ansiklopedileri beni yaşadığım şehrin ruhuna hazırladılar. Geçmişle günümüz ya da batılıların söylediği deyişle Doğu ile Batı arasındaki karmaşık ve yaratıcı tutumlarıyla bu dört hüzünlü yazar bana sevdiğim kitaplar ve modern sanat sevgiyle yaşadığım şehrin hayatı ve kültürü arasında nasıl bir ilişki kurabileceğimi de sezdirdiler. Bu yazarların hepsinin hayatlarının bir döneminde gözleri Batı edebiyatının, en çok da Fransız edebiyat ve sanatının parlaklığıyla kamaşmıştı. Şair Yahya Kemal gençliğinde 9 yıl Paris'te yaşamış, Verlaine'in, Mallarmé'nin şiirleriyle daha sonra milliyetçi bir karşılık arayacağı saf şiir anlayışını öğrenmişti. Yahya Kemal'i bir çeşit baba bellemiş olan Tanpınar da aynı şairlerle Valeri'ye hayrandı. Hatıracı A.Ş. Hisar ile birlikte üçünün de vazgeçemediği ve tiryakisi olduğu Fransız yazarların başında André Gide vardı. Yahya Kemal'in hayranlık duyduğu Théophile Gautier'den Tanpınar manzarayı kelimelerle anlatmayı öğrenmişti. Fransız edebiyatına ve Batı kültürüne gençliklerinde kimi zaman çocuksuluğa yaklaşan büyük bir hayranlık duymaları bu yazarlara eserlerinde modern ya da batılı olmaları gerektiğini geri dönüşsüz bir şekilde öğretti. Fransızlar gibi yazmak istiyorlardı. Bundan hiç şüpheleri yoktu. Ama akıllarının bir köşesiyle de batılılar gibi yazarlarsa onlar kadar orijinal olamayacaklarını biliyorlardı. Oysa Fransız kültürü onlara modern edebiyat fikriyle birlikte hakikilik, özgünlük, sahihlik fikrini de vazgeçilmeyecek bir şekilde öğretmişti. Batılı olmak ile hakiki olmaları gerektiği fikri arasında hissettikleri çelişki, özellikle kendi sesleriyle ilk eserlerini vermeye başladıkları yıllarda bu yaratıcıları zorladı. Özgünlük ve hakikilik fikriyle bağdaştırmak istedikleri başka bir şey, Gautier ya da Mallarmé gibi yazarlardan öğrendikleri sanat için sanat ya da saf şiir kavramlarıydı. Kendi kuşaklarından başka bazı yazarlar ve şairler aynı göz kamaşmasıyla okudukları başka bazı Fransız yazarlarından etkilenmişler ama öğrendikleri şeyler onlardaki hakiki olma isteğinden çok yararlı olma ve öğretme içgüdüsüne seslendiği için zorlanmamışlardı. Bir ucu eğitici bir edebiyata, bir ucu da günlük siyasetin çekimine açılan bir yola giren bu yazarlar, Hugo ya da Zola gibi örneklerle uğraşırken, Yahya Kemal, Tanpınar ya da Abdülhak Şinasi Hisar, Verlaine, Mallarmé ve Proust'la ne yapacaklarını düşünüyorlardı. Onları zorlayan bir başka şey, önce Osmanlı Devleti'nin yıkımının, Batı sömürgesi olma tehlikesinin, sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin dayattığı Türk milliyetçiliğiydi. Eğitici ve siyasi olmaktan, estetik bir içgüdüyle uzak durmak isteğiyle milliyetçiliğin talepleri arasında sıkışmışlardı. Fransa'da edindikleri estetik görüş, yalnızca modern olarak Türkiye'de asla Mallarmé veya Proust gibi güçlü ve hakiki bir ses çıkaramayacaklarını da onlara hissettirmişti. Aradıklarını çok hakiki ve şiirsel olan bir şeydi, bir büyük medeniyetin parçası olarak doğup büyüdükleri Osmanlı'nın yıkımında buldular. Osmanlı medeniyetinin hiç geri gelmemecesine çöktüğünü, yıkıldığını derin bir şekilde kavramaları bu yazarlara yalın kat bir nostaljinin, tarihle övünmenin ya da pek çok çağdaşlarının kurbanı olduğu saldırgan bir milliyetçilik ve cemaatçiliğin tehlikelerine düşmeden geçmişten söz edebilecekleri şiirsel bir bakış açısı veriyordu. Büyük kaybın izlerinin yıkıntı halinde yaşadığı İstanbul onların şehriydi. Kendilerini yıkım ve yıkıntının hüzünlü şiirine verirlerse ancak kendilerine özgün bir ses bulacaklarını anladılar. Edgar Allan Poe, Kompozisyonun Felsefesi adlı ünlü yazısında Kuzgun adlı şiirini kurarken ilk kaygılarından birinin tonu melankolik olan bir şiir yazmak olduğunu söyler. Poe, Coleridge'den devraldığı aynı soğukkanlı mantıkla en melankolik konunun da ölüm olduğuna karar verir. Daha sonra melankolik ölüm konusunun ne zaman şiirsel olacağını kendi kendine sorar. Güzellik ile en yakından ilişkilendiği zaman diye bu soruyu da bir mühendis mantığıyla cevaplayan Poe, bu yüzden şiirinin kalbine ölmüş çok güzel bir kız yerleştirdiğini anlatır. Çocukluğumda kendileriyle karşılaşmış olabileceğimin hayallerini kurduğum bu dört yazar da hiç şüphesiz bilinçle Poe'nun kompozisyon mantığını yürütmemişlerdi. Ama o kültürün öldüğünü, bir daha geri gelmeyeceğini, kayıp olduğunu bilmenin hüznüyle İstanbul'un geçmişine dönerlerse ancak özgün bir ses bulacaklarını hissetmişlerdi. Geçmişin güzelliğine, eski İstanbul hayatına bakarlarken güzelin bir köşede yatmakta olan ölüsüne ya da şehrin yıkıntılarına da gözlerinin arada bir takılması geçmişe bir vakar ve şiirsellik veriyordu. Yıkıntıların hüznü diyebileceğim bu şiirsel ve seçmeci bakış, bu yazarları hem baskıcı devletin istediği gibi milliyetçi yaptı, hem de tarihe meraklı diğer çağdaşlarının kapıldığı, ucu hep saldırganlığa varan otoriter buyrukçuluktan korudu. Nabokov'un hatıralarından, onun aristokrat ailesinin kusursuzluğundan ve zenginliğinden bunalmadan zevk almamızı sağlayan şey, başka bir kıtadan ve başka bir dille bize seslenen yazarın kitabın başında bu alemin çoktan yok olduğunu, bittiğini, bir daha hiç geri gelmemecesine tükendiğini çok açık bir şekilde belirtmesidir. Dönemin Bergsoncu havasına uygun olan ve dört hüzünlü yazarın da başvurduğu zaman ve hafıza oyunları tıpkı İstanbul'un içinde yaşayan kalıntılar gibi geçmişin şimdi hala yaşamakta olabileceği geçici yanılsamasını estetik bir zevk olarak yaşatır yalnızca. Bu yanılsama benim dört hüzünlü yazarımda da bir oyun, oyundan sonra gelen bir acı, ölüm ve güzellikle haşır neşir olma fikriyle birlikte canlı tutulur. Ama geçmiş medeniyetin güzelliğinin bittiği fikri her şeyden önce bir başlangıç noktasıdır. Abdülhak Şinasi Hisar, Boğaziçi medeniyeti dediği şeyi özlem ile acı arasında kalan bir duyguyla anlatırken birden sözünü keser ve aklına yeni gelmiş gibi şunu söyler. Bütün medeniyetler de mezarlardaki insanlar gibi fanidir ve biz ölmüşlerimizin olduğu kadar devirlerini tamamlamış medeniyetlerin de geri dönmeyeceklerini biliriz. Bu dört yazarı birleştiren nokta bu bilgi kadar bu kayıp duygusunun verdiği hüznü şiirselleştirmeleridir. Bu hüznü hissetmek için bakışlarını yalnız İstanbul'un geçmişine değil bugününe çevirmeleri de yetiyordu. Bunu yaptıkları zaman zaten kendi yaşadıkları günün İstanbul'un da yıkıntılar içerisinde yaşayan bir geçmiş görüyorlardı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hem hüzünlü hem de Türk-Osmanlı bir İstanbul imgesi geliştirmek için şair Yahya Kemal ile romancı Tanpınar batılı gezginlerin kitaplarını okuyup şehrin kenar mahallelerinde yıkıntılar arasında yürüyüşe çıktıkları zaman İstanbul'un nüfusu yarım milyonu ancak aşıyordu. Benim çocukluğumda 1950'lerin sonunda şehrin nüfusu 1 milyon civarındaydı. 2000 yılının başında ise şehrin nüfusunun 10 milyon civarında olduğu anlaşıldı. Boğaz'ı, Pera'yı ve Eskişehir'i bir yana bırakırsak, bugünün İstanbul'una bu yazarların gördüğünün 10 katı bir nüfus eklendi. Ama şehrin orada yaşayanlarca benimsenmiş en yaygın imgesi gene de bu yazarların geliştirdikleri bir şey. Bu eksikliğin bir nedeni son 50 yılda şehre eklemlenen nüfusun Boğaz, tarihi yarımada ve şehrin eski merkezleri dışında yeni bir İstanbul imgesini çok az geliştirmeleri. Oralarda 10 yaşına varıp da hala Boğaz'ı görmemiş çocuklar var diye acımasız bir nesnellikle söz edilen bu uzak mahallelerde yaşayanların kendilerini anketlerin gösterdiği gibi İstanbullu hissetmemeleri de bunda etkili. Geleneksel kültürle Batı kültürü arasında ve aşırı zengin küçük bir azınlık ile milyonlarca yoksulun yaşadığı kenar mahalleler arasında sürekli göçlere açık ve bölünmüş olması İstanbul'da son 150 yılda kimsenin kendini bütünüyle evde hissedememesine yol açtı. Bu kitapta daha sözünü edeceğim dört hüzünlü yazar da Cumhuriyet'in ilk 40 yılında eserlerini verirlerken gözlerini batılılaşma hayal ve ütopyalarına değil de geçmişin yıkıntılarına ya da Osmanlı hayat tarzına fazla diktikleri için zaman zaman gerici olmakla eleştirildiler. Oysa onlar şehirde yaşarken iki büyük kültürden gazetecilerin kabaca Doğu ve Batı diyecekleri iki temel kaynaktan etkilenmeye devam edebilmek istiyorlardı yalnızca. Şehre hakim cemaat duygusunu içtenlikle hissettikleri hüzün yüzünden paylaşıyorlar ama duygunun manzaraya ve yazıya vereceği güzelliği şehre yabancı bir batılı gibi bakarak araştırıyorlardı. Devletin, toplumsal kurumların, çeşit çeşit cemaatin dayatmalarının tersine hareket etmek, doğulu olmak istenildiğinde batılı, batılı olmak dayatıldığında doğulu gibi davranmak, bu İstanbullu yazarların gerekli yalnızlık için başvurdukları içgüdüsel bir korunma yoludur. Hatıra yazarı Abdülhak Şinasi Hisar, kendi hakkında bir kitap yazdığı arkadaşı şair Yahya Kemal, onun öğrencisi ve sonra yakını romancı Ahmet Hamdi Tanpınar ve gazeteci tarihçi Reşat Ekrem Koçu, bu dört hüzünlü yazar, bütün hayatları boyunca yalnız yaşadılar, hiç evlenmediler ve yalnız öldüler. Yahya Kemal dışındakiler ölürlerken eserlerini istedikleri gibi tamamlayamadıklarını, kitaplarının parçalar halinde yarıda kaldığını ya da istedikleri okuru bulamadıklarını da acıyla hissediyorlardı. İstanbul'un en büyük ve en etkili şairi Yahya Kemal ise hayatı boyunca kitap yayınlamayı zaten reddetmişti. 12. Bölüm Babaannem. Sorulursa Atatürkçü batılılaşma hamlesine inandığını söylerdi ama aslında şehirde yaşayan herkes gibi Batı da Doğu da babaannemin hiç umurunda değildi. Zaten evden çok seyrek çıkardı. Bir şehrin orayı ev bellemiş sakinlerinin çoğunun yaptığı gibi İstanbul'un ne anıtlarıyla, ne tarihiyle, ne de güzellikleriyle ilgiliydi. Oysa öğretmen okulunda tarih okumuştu. Dedemle nişanlanıp evlenmeden önce buluşup sokağa çıkmak gibi 1910'ların İstanbul'unda çok cesur bir şeyi yapmış, onunla birlikte bir lokantaya gitmişti. Karşılıklı bir masaya oturduklarına ve içki verildiğine göre Pera'da bir lokanta gazin olduğunu, bugün hayal ettiğim bu yerde dedem ona ne içeceğini, çay limonat anlamında, sorunca içki içilmesi teklif edildiğini sanan babaannem 1917 yılında çok sert bir cevap vermişti ona. Müskirat kullanmam efendim. 40 yıl sonra hep birlikte yenen bayram ve yeni yıl yemeklerinde aile kalabalığıyla birlikte bir bardak bira içip neşelenmişse, herkesin çok iyi bildiği bu hikayeyi yeniden anlattıktan sonra uzun uzun kahkahalar atardı. Sıradan bir günde salonda her zamanki koltuğunda oturuyor ise babaannemin hikayeden sonra attığı kahkaha, ancak birkaç fotoğrafını gördüğüm istisnai insan dedemin erken ölümüne dökülen gözyaşlarına dönüşürdü. O ağlarken ben babaannemin de bir zamanlar sokaklarda neşeyle dolaştığını hayal etmeye çalışırdım. Ama bu bana tıpkı bir Renoir resmindeki tombul ve rahat bir kadını bir Modigliani tablosunda ince, uzun ve sinirli kadın olarak düşlemek kadar zor gelirdi. Dedemin iyi bir servet yaptıktan sonra erkenden kan kanserinden ölüvermesi babaannemi bir büyük ailenin patronu durumuna getirmişti. Ona bir çeşit hayat arkadaşı olan aşçısı Bekir, babaannemin bitip tükenmez emirleri ve eleştirilerinden yorulduğu zaman hafif alaycılıkla "Tamam patron" diye cevap verirdi. Ama babaannemin patronluğunun hükmü elinde bir büyük anahtar destesiyle gezindiği evin içinde geçerdi yalnızca. Babam ve amcam genç yaşta dedemden kalan fabrikayı elden kaçırıp büyük inşaat işlerine girip yanlış yatırımlar yapıp iflas ede ede babalarından kalan malları, binaları, katları annelerine tek tek sattırırlarken hiç sokağa çıkmayan babaannem yalnızca biraz gözyaşı döker, gelecek sefer daha dikkat etmelerini öğütlerdi. Sabahları büyük kalın yorganının altında arka arkaya dizilmiş iri kuş tüyü yastıklara yaslanarak yatağında geçirirdi. Aşçı Bekir her sabah rafadan yumurtalı, zeytinli, beyaz peynirli, kızarmış ekmekli kocaman bir tepsiyi babaannemin yorganının üzerine koyduğu bir yastığa dikkatle yerleştirir, çiçek işlemeli yastıkla gümüş tepsi arasına konan eski gazete görüntüyü bozardı. Babaannem de çok uzun süren kahvaltısını yatağında gazete okuyarak ve sabahın ilk ziyaretçilerini kabul ederek geçirirdi. Ağzımda bir parça sert beyaz peynir tutarken şekerli çay içmenin zevkini ondan öğrendim. Annesini öpüp okşamadan işe gidemeyen amcam her sabah erkenden gelirdi. Halam kocasını işe yolladıktan sonra elinde çantası bir uğrardı. Okula başlamadan önce kısa bir dönem okuma yazma öğrenmek için 2 yıl önce ağabeyimin yaptığı gibi ben de her sabah elimde defterim babaannemin yorganının kenarına ilişip ondan harflerin esrarını öğrenmeye çalıştım. Daha sonra okulda keşfedeceğim gibi hem başkalarından bir şeyler öğrenmek canımı sıkıyordu, hem de boş bir sayfa görünce içimden yazı yazmak değil bir şeyler çiziktirip karalamak geliyordu. Bu küçük okuma yazma derslerinin tam ortasında aşçı Bekir odaya girer ve her gün aynı kelimelerle aynı soruyu sorardı. Ne vereceğiz bunlara bugün? Bir büyük hastanenin ya da askeri kışlanın mutfağında o gün ne pişeceğine karar veriliyormuş gibi çok büyük bir ciddiyetle sorulurdu bu. Babaannem ile aşçı öğle ve akşam yemeklerini apartmandaki dairelerden kimin geleceği ve ne pişirilebileceğinden söz eder ve saatli marif takviminin çeşit çeşit tuhaf bilgilerle dolu o günkü yaprağının en altında yer alan günün menüsünden de ilham almaya çalışırlarken, ben arka bahçedeki servi ağacının dalları etrafında uçan bir kargayı seyrederdim. Ağır işine rağmen mizah duygusunu hiç kaybetmemiş olan aşçı Bekir, kalabalık evin içinde gezinen biz babaannemin torunlarından her birine bir isim takmıştı. Benimki kargaydı. Yıllar sonra bunun nedenini ona sorduğumda, sürekli bitişik damdaki kargaları seyretmemle ve çok zayıf olmamla açıklamıştı. Çok bağlı olduğu ayıcığından hiç ayrılmayan ağabeyimin takma hissi Dadı, gözleri iyice çekik bir kuzenimin Japon, inatçı olan diğerinin Keçi, erken doğan bir diğerininki 6 aylık idi. Yıllarca apartmanda her birinde bir şefkat tınısı olduğunu hissettiğim bu adlarla çağrıldık. Babaannemin odasında tıpkı anneminki gibi kanatlarını açıp arasına girersem görüntümün kaybolacağı çekici bir tuvalet masası da vardı ama ona dokunmam yasaktı. Çünkü günün ilk yarısını yatağında geçiren babaannem, makyaj yapmak için hiç kullanmadığı tuvalet masasını öyle bir yere yerleştirmişti ki, yatağından baktığında uzun koridorun hepsini, servis kapısını, holü ve ta sokak pencerelerine kadar salonun öbür ucunu da aynadan görebilir, böylelikle bütün evin içindeki hareketi, girenleri ve çıkanları, bir köşede sohbet edenleri ve dövüşen torunlarını yatağından kontrol edebilirdi. Her zaman gölgeler içindeki evin ta öbür ucundaki bir hareket tuvalet aynasında daha da küçük yansıdığı için bazen babaannem salonun ucunda mesela sedef kakmalı masanın yanındaki hareketin ne olduğunu anlayamayınca yatağından bütün gücüyle bağırır, Bekir de hemen yetişip orada kimin ne yaptığını ona bildirirdi. Gazete okumanın ve bazen yastık yüzlerine çiçek işlemenin dışında babaannem öğleden sonralarını çoğunu kendi yaşında nişantaşlı hanımlarla sigara içip bezik oynayarak geçirirdi. Bazen pokerde oynadıklarını hatırlıyorum. Yumuşacık ve kan kırmızısı rengindeki kadife bir keseden çıkan gerçek oyun fişlerinin arasındaki batmış Osmanlı Devleti'nden kalan delikli, kenarları tırtıllı, üzerleri tuğralı, çeşit çeşit paraları bir kenara atıp kurcalamayı severdim. Oyun masasındaki hanımlardan biri Osmanlı Devleti battıktan sonra Osmanlı ailesi, hanedan demeye dilim varmıyor, İstanbul'u terk etmek zorunda kaldığı için kapatılan haremden çıkmış ve dedemin bir iş arkadaşıyla evlenmişti. Aşırı kibar sözlerini ağabeyimle taklit ettiğimiz bu hanımla babaannem arkadaş olmalarına rağmen birbirlerine efendim, hanımefendi diyerek konuşurlar. Bir yandan da aşçının fırından çıkarıp getirdiği yağlı çörekleri, üzerinde erimiş kaşar peyniri olan ekmek dilimlerini mutlulukla atıştırırlardı. İkisi de şişmandı ama bunu mesele etmeyen bir zamanda ve kültürde yaşadıkları için rahattılar. 40 yılda bir şişman babaannem sokağa çıkacak bir davete gidecek olursa günlerce süren hazırlıkların son aşaması olarak kapıcının karısı Kamer Hanım babaannemin korsesinin iplerini bütün gücüyle çeksin diye aşağıdan çağrılırdı. Babaannemin paravanasının arkasında itişmeler, çekişmeler, yavaş kızımlarla uzun süren bir korse bağlama sahnesini irkilerek seyretmiştim. Ondan önceki günlerde çağrılan ve babaannemle saatler geçiren manikürcü, pedikürcü hanım da etrafa yaydığı taslar, sabunlu sular, fırçalar ve başka pek çok aletiyle beni büyülerdi. Ama kafamda çok başka bir yeri olan babaannemin tombul ayaklarının tırnakları başka ellerle itfaiye kırmızısına boyanırken ayak parmaklarının arasına yerleştirilmiş top top pamukları görmek bende hem bakma hem de nefret etme isteği uyandırırdı. 20 sene sonra biz İstanbul'da başka evlerde, başka yerlerde yaşarken babaannemi Pamuk apartmanındaki dairesinde her ziyaret ettiğimde sabahları onu gene aynı yatakta çantalar, gazeteler, yastıklar ve gölgeler arasında yatarken bulurdum. Odanın sabun, kolonya, toz ve ahşap karışımı benzersiz kokusu hep aynı olurdu. Babaannemin yanından hiç ayırmadığı şeylerden biri de her gün içine bir şeyler yazdığı ciltli kalın bir defterdi. Hesaplar, hatıralar, yenen yemekler, masraflar, planlar ve meteorolojik gelişmelerin yazıldığı bu defterin bir de tuhaf bir protokol defteri özelliği vardı. Belki de tarih okuduğu için babaannemin kimi zaman alaycı bir teşrifat dili kullanmasına yol açan bu protokol ve Osmanlı merakının bir başka sonucu da torunlarının her birine Osmanlı Devleti'nin muzaffer kuruluş yıllarındaki padişahlardan birinin adının verilmesiydi. Onu her görüşümde elini öptükten, bana her seferinde verdiği bir kağıt parayı hiçbir utanç duymadan ve sevinçle cebime indirdikten, annemin, babamın, ağabeyimin ne yaptığını tek tek anlattıktan sonra babaannem o sırada defterine yazdığı şeyi okurdu bazen bana. Torunum Orhan beni ziyaret etti. Pek akıllı, pek şeker. Üniversitede mimarlık okuyor. Kendisine 10 lira verdim. İnşallah bir gün çok muvaffak olacak ve Pamuk ailesinin adını tıpkı dedesi gibi şerefle duyuracak. Okuduktan sonra kataraklı gözlerini daha da tuhaf gösteren gözlüklerinin üzerinden esrarlı ve alaycı bir gülümseyişle bana bir bakar, ben de alaycılığının arkasında kendisine yönelttiği bir mizah mı yoksa hayatın saçmalığını keşfetmiş olması mı olduğunu çıkaramadan ona aynı şekilde gülümsemeye çalışırdım.